Ayrım 26. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 238. 6. Bölüm. Ponticianus, Antonius'un yaşamını anlatıyor. 13. Sımsıkı bağlı olduğum cinsel arzularımdan ve dünyevi meşgalelerimden beni nasıl kurtardığını anlatacağım şimdi. Ve senin adına itirafta bulunacağım ya Rab, yardımcım, kurtarıcım. Gitgide artan gönül bulanıklığımla her zamanki gibi yaşayıp gidiyordum. Her gün sana iç çekiyordum. Olağanca ağırlığıyla üstüme çullanan ve beni inim inim inleten dünya işlerimden vakit buldukça sık sık kilisene uğruyordum. Alipius da benimle beraberdi. Üçüncü kez atandığı hakim danışmanlığı görevinden sonra hukuk mesleğine ara vermişti. Şimdi yeniden fikirlerini satabileceği birilerini arıyordu. Tıpkı benim gibi. Ben de güzel konuşma sanatını satıyordum. Sanki bu sanatta öğretici bir yan varmış gibi. Nebridius ise dostluk hatırına hepimizin samimi arkadaşı olan gramerci Veresundus'un derslerine destek oluyordu. Veresundus Milano'da doğmuştu ve halen oranın vatandaşıydı. Dostluğumuza sığınıp rica minnet aramızdan güvenilir birinin acilen kendisine yardımcı olmasını istemişti. Böyle bir desteğe sahiden çok ihtiyacı vardı. Nebridius'un bu işi kabullenmesinin nedeni para kaygısı değildi. Çünkü istese edebiyat öğretmenliği yaparak da bir hayli para kazanabilirdi. Ama çok kibar ve çok iyi bir insan olduğundan bizim ricamızı kırmaya gönlü el vermedi. Görevini de ihtiyatla yerine getirdi. Dünyanın büyük adamlar olarak gördüğü kişilerce tanınmamaya özen gösterdi. Ruh huzurunu kaçırabilecek olaylardan uzak durdu. Kafası dinç olsun istiyordu. Mümkün olduğunca bütün boş vakitlerini felsefi konularda araştırmalar yapmaya, okumaya ya da yapılan konuşmaları dinlemeye versin istiyordu. 14. Nebridius'un olmadığı bir gün, neden yoktu doğrusu hatırlamıyorum, hiç beklemediğimiz bir anda Ponticianus adında biri eve geldi. O sırada Alipius'la birlikte evdeydik. Ponticianus Afrika'dan hemşehrimizdi ve sarayda yüksek bir mevkiye sahipti. Bizden bir şey talep edecekmiş. Oturduk, sohbete başladık. O sırada tesadüfen önümüzdeki oyun masasının üstünde duran bir kitaba gözü takıldı. Kitabı aldı, açtı ve Paulus'un mektupları olduğunu anlayınca çok şaşırdı. Çünkü mesleğimle ilgili şu baş belası kitaplarımdan biridir diye düşünmüş. Şöyle bir gülümsedi ve tebrik edercesine yüzüme baktı. Aniden bu mektuplarla karşılaşması ve sadece bu mektupları göz önünde tuttuğumu görmesi onu hayrete düşürmüştü. Sofu bir Hristiyandı, sık sık kiliseye gidiyor, senin huzurunda Tanrım secdeye varıyor ve uzun uzun dualar ediyordu. Bu kitapların benim için derin bir araştırma konusu olduğunu belirttiğimde, Mısırlı keşiş Antonius'a kadar uzayan bir konuşma başladı aramızda. Senin kulların çok büyük saygı gösterirlermiş Antonius'a. Bizse o ana kadar onun adını bile hiç işitmemiştik. Antonius'un yaşam öyküsü İskenderiye Piskoposu Aziz Athanasius tarafından kaleme alınmıştır. Bunu fark edince konuşmasını daha da ayrıntılı hale getirdi. O ulu adamı adeta damıta damıta akıtmak istiyordu şu cahil zihinlerimize. Onu tanımadığımıza da hayret ediyordu bir yandan. Bu kadar yakın bir geçmişte, neredeyse yaşadığımız çağda hem Ortodoks inancının hem de Katolik Kilisesi'nin kabul ettiği ve bir sürü insanın tanık olduğu mucizelerini işitmek kafamızı allak bullak etmişti doğrusu. Hepimiz şaşkınlık içindeydik. Bizler bu kadar çarpıcı bir hikayeyi bilmediğimizden, Ponticianus ise bizim bu hikayeyi daha önce hiç işitmemiş olmamızdan ötürü. 15. Buradan konuşmanın konusu manastırlarda yaşayan insanlara senin raihanla ve çöllerin o bereketli vahalarıyla soluk alıp veren yaşam tarzlarına geldi. Biz bunları da hiç bilmiyorduk. Milano'da kent surlarının dışında Ambrosius'un koruyuculuğunu üstlendiği bir manastır varmış ve biz bunu da bilmiyorduk. O anlattıkça anlatıyor, konuştukça konuşuyordu. Bizse tıt çıkarmadan can kulağıyla onu dinliyorduk. Bir ara aklına geldi ve bize Trier'deyken imparatorun yarış meydanındaki gösterileri izlemekle meşgul olduğu bir akşamüstü, üç meslektaşıyla birlikte kent surlarının bitişiğindeki bahçelerde çıktığı gezintiden bahsetti. İki gruba ayrılmışlar. Biri Ponticianus'la kalmış, diğer ikisi kendi başlarına gitmiş. İkinci çift öyle dolanırlarken karşılarına bir ev çıkıvermiş. Senin sadık kullarından birileri oturuyormuş o evde. Ruhça fakir ama göklerin krallığına sahip olanlardan birileri. İşte bu evde bir kitap bulmuşlar. Antonius'un yaşamını anlatan. Bu iki arkadaştan biri kitabı okumaya başlamış. Hayran kalmış. Yüreği tutuşmuş. Okudukça yaşadığı yaşamı ve dünyevi mesleğini bırakıp senin hizmetine girmeyi düşünmeye başlamış. Her ikisi de sarayın gizli haber alma servisinde görevliymiş o sıra. Birdenbire kutsal bir aşkla dolmuş kitabı okuyan. Sahiden utanmış ve kendi kendine çok kızmış. Sonra arkadaşına çevirmiş gözlerini ve ona şöyle demiş. Ne olur söyle, çektiğimiz bunca zahmetin bize bir yararı olacak mı? Neyin peşinden koşturuyoruz? Devlete hizmet etmekteki amacımız ne? İmparatorun arkadaşı olmaktan daha iyi bir mevki elde edebilir miyiz şu sarayda? Bulunduğumuz bu mevkide bile yaşamımız pamuk ipliğine bağlı değil mi zaten? Her an bir tehlikeyle karşı karşıya değil miyiz? Bundan daha tehlikeli bir başka mevkiye gelmek için kim bilir daha ne tehlikeleri göze almamız gerekecek? Sonra böyle bir mevkiye gelmek için daha ne kadar bekleyeceğiz? Oysa Tanrı'nın dostu olmak istesem anında olurum. Sözlerini bitirmiş, yepyeni bir yaşamı doğurmanın verdiği sancıyla gözlerini yeniden kitaba çevirmiş. Okumuş, okudukça gönlü hak yoluna girmiş. Sadece senin görebileceğin şekilde. Zihni bu dünyadan boşalmış sonra. O anda herkesin görebileceği şekilde. Kitabı okurken ve yüreğindeki akıntılar girdap olup dönüp dururken zaman zaman bir çığlık yükselmiş derinlerinden. İşte o an gideceği yolun daha iyi bir yol olduğunun ayırdına varmış ve kararını vermiş ve o andan itibaren senin kulun olmuş. Arkadaşına şöyle demiş. Artık bütün dünyevi hırslarımdan çekip kurtardım kendimi ve Tanrı'nın hizmetine girmeye karar verdim. Şu andan itibaren bu yeni görevimde yapmam gerekeni yapacağım. Peşimden gelmeyeceksen bana karşı da çıkma. Bunun üzerine arkadaşı onun yanında olacağını söylemiş. Madem ki bu kadar büyükmüş bu ödül, bu kadar önemliymiş bu görev. Böylece her ikisi de sana teslim olmuşlar ve gerekli bedeli ödeyip, yani bütün mallarını mülklerini bir kenara atıp senin peşinden yürüyerek kulelerini inşa etmişler. Aranızdan biri bir kule yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi? Çünkü temel atıp da işi bitiremezse durumu gören herkes, bu adam inşaata başladı ama bitiremedi diyerek onunla eğlenmeye başlar. O sırada Ponticianus ve yanındaki arkadaşı bahçenin başka yerlerinde gezinip bu ikisine bakınırken onların olduğu yere gelmişler. Onları görmüşler ve hava karardığından artık dönme vaktinin geldiğini söylemişler. Arkadaşları ise verdikleri kararı ve amaçlarını anlatmaya başlamışlar onlara. Nasıl olup da gönüllerine böyle bir isteğin doğduğunu, nasıl hayırla sonuçlandığını açıklamışlar ve bize katılmak istemiyorsanız karşıda çıkmayın demişler. Ama Ponticianus ve arkadaşı yürümekte oldukları yoldan geri dönmemiş, buna rağmen dediğine bakılırsa kendi hallerine oturup ağlamadan da edememişler. Sonra bütün samimiyetleriyle arkadaşlarını kutlayıp onlardan dualarını üzerlerinden eksik etmemelerini istemişler. Ardından yüreklerini yeniden toprağa gömüp sarayın yolunu tutmuşlar. Arkadaşları ise yüreklerini gökyüzüne katıp evde kalmışlar. Bunların ikisi de nişanlıymış ve nişanlıları bu durumdan haberdar olunca ikisi de bakireliklerini sana adamışlar. 7. Bölüm. Ponticianus'un anlattıklarını dinledikten sonra yüreğinde bir eziklik hisseder. 16. İşte Ponticianus'un anlattıkları bunlardı. Ama o konuşurken, "Ya Rab, sen beni şöyle arkamdan tutup kendime döndürdün. Çünkü ben kendimle yüzleşmek istemediğimden arkama saklanmıştım. Sen beni gözümün önüne koydun. Ne kadar kirli, ne kadar çirkin, ne kadar pespaye olduğumu, nasıl da çıbanlarla, irinlerle kaplandığımı görebileyim diye. Gördüm ve ürktüm. Ama kendimden başka kaçabileceğim bir yer yoktu. Bakışlarımı kendimden kaçırmaya çalıştığımda Ponticianus hikayesini anlatmaya devam ediyordu. Ve sen bu şekilde bir kez daha beni kendimle karşı karşıya getiriyordun. Kendimi gözlerimin önüne itiyordun ki kötülüğümü göreyim ve ondan nefret edeyim. Onu iyi tanıyordum ama kendimi kandırıp onu kabullenmek istemiyordum ve zihnimden çıkarmaya çalışıyordum. 17. Ama bu kez hikayelerini dinlediğim şu iki gence kanım iyice kaynamaya başlamıştı. Ruhsal sağlıklarını kazanmak için kendilerini tamamen senin şifalı ellerine bırakmalarından etkilenmiştim. Onlarla kıyasladığımda iliklerime kadar kendimden nefret ettim. Yaşamımdan onca yıl öylesine akıp geçmişti. Kaba hesapla 12 yıl, bana bilgelik aşkını aşılayan Cicero'nun Hortensius'unu 19 yaşımda okuduğuma göre. Gerçi artık dünyevi mutluluklardan sıtkım sıyrılmaya başlamıştı. Ama hala bahaneler buluyor ve bilgelik arayışına zaman ayırmıyordum. Oysa bırakın bilgeliği keşfetmeyi, sadece onu araştırmaya girişmek bile dünyanın bütün hazinelerini, bütün krallıklarını ve her an emrinize amade bekleyen bütün bedensel zevkleri keşfetmeye bedeldi. Ama ben öyle biçare bir gençtim ki, hatta ergenliğimin ilk yıllarında senden iffet dileyecek ve sana "beni iffetli kıl, kendime hakim olmamı sağla ama daha değil" diyecek kadar biçare. Olur da hemen beni işitirsin ve beni şu şehvani hastalığımdan hemen kurtarırsın diye korkuyordum. Çünkü ben şehvetimi bastırmaktansa tatmin etmeyi yeğliyordum. Batıl inançların peşinde yanlış yollarda yürüyüp gidiyordum. Bunların doğru olduğunu düşündüğümden değil, yerlerine koyabileceğim başka inançlar bulamadığımdan. Ama samimi bir şekilde eğilmiyordum ki başka inançlara, tersine hepsine düşmanca bir tavırla karşı çıkıyordum. 18. Dünyevi hırslarımdan sıyrılıp sadece senin yoluna gireceğim anı gün be gün geciktirmemin sebebi, bana göre, yönümü tayin edecek belirgin bir işaret göremememdi. İşte sonunda kendimin karşısında çırılçıplak kalacağım ve vicdanımın bana şöyle çıkışacağı an geldi. Hani dilin? Kesin bir hakikat olmadığından gelip geçici yüklerini atmak istemediğini söylüyordun ya sürekli. İşte kesin hakikat ama sen hala omuzlarında o yükleri taşıyorsun. Oysa dünyevi şeyleri araştıracağım diye kendisini yiyip bitirmemiş, bu meseleler üzerine o kadar yıl kafa yormamış insanlar çoktan omuzlarından o yükleri atmış, yerine kanatlarını takmışlar. İşte böyle eziliyordu içim. Korkunç bir utanç duygusu kaplıyordu her yanımı. Ponticianus ise hikayesini anlatmayı hala sürdürüyordu. Konuşmasına son verdi sonra. Bizden isteyeceğini de istedi ve gitti. Bense kendimle baş başa kaldım. Neler söylemedim ki kendime? Senin arkandan gitmek için çırpınırken beni takip etsin diye ne sözler söylemedim kamçı gibi vura vura ruhuma. Ama o duraksıyordu, reddediyordu ve bir bahane de uyduramıyordu. Önceki iddialarının hepsi tükenmişti, hepsi çürütülmüştü. Kala kala sessiz bir titreyiş kalmıştı geriye. Alışkanlık kaynağının kurutulmasından, ölümden korkar gibi korkuyordu. Oysa bu kaynakla ölesiye kuruyup yok oluyordu. 8. Bölüm. İstediği şeyi gerçekleştirmek üzere tek başına bahçeye çekiliyor. 19. İçimdeki evimde büyük bir kavga yaşanıyordu. Ruhuma cesurca karşı koyup yatak odamızda, yani yüreğimde başlatmıştım bu kavgayı. Hem zihnim hem yüzüm allak bullak olmuştu. İşte tam o anda Alipius'a dönüp haykırdım. Daha ne bekliyoruz? Anlamı ne bu hikayenin? Ne anladın? Cahiller ayağa kalkıp göğü tutuyorlar. Bizse hiçbir anlamı olmayan bunca bilgimizde bak hala şu etten kandan oluşmuş çaburda debelenip duruyoruz. Bizden önce yolunu tuttukları için mi onları izlemekten utanıyoruz? Peşlerinden gitmeye çaba sarf etmememiz daha utanç verici değil mi? Buna benzer şeyler söyleyip durdum. Öyle coşmuştum ki birden ondan koptum. O ise şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor, susuyordu. Çünkü sesim bir garip çıkıyordu. Ruh halimi, sarf ettiğim sözler değil de daha çok yüzüm, yanaklarım, gözlerim, rengim ve ses tonum daha fazla yansıtıyordu sanki. Kaldığımız evin ufak bir bahçesi vardı. Nasıl bütün evi rahatça kullanıyorsak, bu bahçeyi de o kadar rahat kullanabiliyorduk. Çünkü ev sahibimiz, yani evin efendisi, burada oturmuyordu. Yüreğimde kopan fırtına beni işte bu bahçeye sürükledi. Kendi kendime vermiş olduğum o ateşli mücadelede beni burada artık kimse rahatsız edemezdi. Ta ki senin bildiğin ama benim bilmediğim çıkış yolunu bulana değin. Deliriyordum ama aklımı başıma getirecek şekilde. Ölüyordum ama yeniden doğacak şekilde. Ne kadar hasta olduğumun farkındaydım ama az sonra iyi olacağımı bilmiyordum. Bu yüzden bahçeye çıktım. Alipius da arkamdan geldi sonra usul usul. Ama onun oradaki varlığı benim yalnızlığıma ket vurmadı. Ben bu haldeyken hiç beni yalnız bırakabilir miydi? Evden olabildiğince uzak bir yere oturduk. Kendimden geçmiştim. Doğru yola girmediğim ve seninle akdetmediğim için Tanrım, ruhum öfkeden ve üzüntüden karman çormandı. Bir yandan da bütün kemiklerim sana teslim olmam gerektiğini bas bas bağırıyor ve gökyüzüne şükranlarını sunuyordu. Senin katına erişmek için ne gemilere ihtiyaç var, ne atlı arabalara, ne ayaklara, ne de evle şu oturduğumuz yer arasındaki mesafe kadar yürümeye. Gitmek istemen yeter. O zaman oraya gitmekle kalmaz, aynı zamanda anında ulaşırsın. Ama güçlü bir şekilde isteyeceksin bunu, tüm kalbinle. Öyle yarım ağız bir o yola, bir bu yola dönüp durmadan, bir yanın yukarıya, diğer yanın aşağı çekiştirmeden. 20. Kararsızlığımın verdiği ızdırapla elimi kolumu koyacak yer bulamıyordum. İstediği şeyi yapacak gücü bulamayan ya da zincirlere vurulmuş veya hastalıktan zayıf düşmüş, yani bir şekilde hareket yetisi kısıtlanmış insanlar gibi. Saçlarımı yolduysam, alnıma vurduysam, parmaklarımı birbirine dolayıp dizlerime bağladıysam, bütün bunları istediğim için yaptım. Bedenimin itaat yeteneği olmasaydı, bu hareketleri yapmak isteyebilirdim ama yapamazdım. Demek ki benim yaptığım pek çok harekette, hareket yapma isteğiyle hareket yapma yetisi farklı şeylerdi. Ne var ki, hiçbiriyle kıyaslanmayacak kadar çok hoşuma giden bir hareketi yapamıyordum. Oysa istediğim anda bunu yapabilirdim. Çünkü bunu yapmayı istemiş olsaydım, bütün kalbimle istemiş olacaktım. Bu durumda hareket etme yeteneği irade ile eş oluyordu. Yani bir şey istemek, onu yapmaktı. Buna rağmen öyle olmuyordu. Bedenim, ruhumun en ufak isteğine kolayca boyun eğiyordu. Örneğin, emrettiği anda elini kolunu hareket ettirebiliyordu da, ruhum kendisinin o büyük arzusuna itaat etmiyordu. Oysa sadece istese bunu anında gerçekleştirebilirdi. 9. Bölüm. Zihnin kendi emrine itaat etmemesinin nedeni. 21. Bu tuhaf durum nereden kaynaklanıyor? Neden böyle oluyor? Merhametinle aydınlat beni. Aydınlat ki acaba Adem oğullarının çektiği onca sırlı cefada, onca gizli belada bir yanıt bulabilir miyim diye sana sorabileyim. Bu tuhaf durum nereden kaynaklanıyor? Neden böyle oluyor? Zihnim bedenime emrediyor ve o da ona anında boyun eğiyor. Zihnim kendine emrediyor ama dirençle karşılaşıyor. Zihin elini kaldır diye emrediyor, emir bir anda yerine getiriliyor. Öyle ki emir ile emrin yerine getirilmesi birbirinden ayırt edilemiyor bile. Ama zihin zihindir, el ise beden. Zihin, zihnin istemesini emrediyor. Emri alan zaten zihnin kendisi. Ama zihin bu emri yerine getirmiyor. Bu tuhaf durum nereden kaynaklanıyor? Neden böyle oluyor? Yani zihin kendisine istemesi için emrediyor ama o bunu yapmak isteyene kadar emri yerine getirmiyor. Kısacası emrettiği şeyi yapmıyor. Demek ki tüm kalbiyle istemiyor. Dolayısıyla tüm kalbiyle de emretmiyor. İstediği kadarını emrediyor. İstemediği kadarı da emrettiği şeyi yerine getirmiyor. Çünkü irade harekete geçsin diye emir veriyor. Yani emri veren başkası değil, kendisi. Demek ki emri veren irade tam bir irade değil. Bu yüzden emrettiği şey yerine gelmiyor. Tam bir irade olmuş olsaydı, harekete geçsin diye emretmezdi. Zaten harekete geçerdi. Öyleyse kısmen istemek ve kısmen istememek Öyle tuhaf bir durum değil, sadece zihinsel bir hastalık. Hakikatin çağrısına uyarak tam olarak doğrulamayan, alışkanlığına yenik düşüp aşağı çekilen zihnin bir hastalığı. Demek ki iki irade var ve bunların ikisi de tam değil. Çünkü birinde olan diğerinde yok. 26. ayrımın sonu. Sayfa 247.